Seçim 2023 videocast serisinde sivil toplum kuruluşları, siyasi liderler sokağın nabzını aktarmaya devam ediyoruz. Ben Mehtap Çolak Yılmaz, VOA Türkçe ekibinden İstanbul'dayız. Bugün konuğumuz Ankara'da Sayın Yıldız Tar, Kaos GL Org Genel Yayın Yönetmeni, İnternet Gazetesi. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Sayın Tar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem sonrası biraz sessiz bir kampanya yürütüyordu. Ancak seçime geri sayım sürerken ve zaman daralırken söylemlerindeki sertlikli dikkat çekiyor ve LGBT bireyler söylemlerinde öne çıkıyor. Ve giderek daha sık eleştirilerinin hedefinde oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve diğer iktidar adaylarının. LGBTİ toplumunda bu açıklamalar nasıl karşılık buluyor?
Evet, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun LGBT artı karşıtı açıklamaları maalesef yeni değil. 2015 yılından beri biz bu açıklamaların çok sistematik bir şekilde yapıldığını ve sadece açıklama olarak kalmadığını ve bir takım ayrımcı uygulamalarla sonuçlandığını da biliyoruz. Bunlardan en çarpıcı örneği 2017 yılında Ankara'da getirilen süresiz LGBT artı etkinlik yasağıydı. Neredeyse 3 yıl boyunca dava sürdü ve bu 3 yılda LGBT artıların herhangi bir şekilde kapalı salon etkinliği yapması bile yasaklanmış durumdaydı. Bunlar olurken diğer taraftan LGBT artılar hakkında sürekli konuşan bir takım karalama kampanyaları yürüten bir iktidar gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yani durum öyle ki LGBT artılar hakkında LGBT artılar dışında herkes konuşuyor. LGBT artılara küfretme, LGBT artıları aşağılama ve LGBT artılara nefret söyleme, üretme gibi bir derdiniz varsa bütün kanallar size açılıyor. Ama kişilerin kendileri hakkında, kendi hayatları hakkında kurabilecekleri her cümlenin önünde bir sansürle karşılaşıyoruz. Daha çok değil, geçtiğimiz yıl 15 şehirde Büyük Aile Yürüyüşü adı altında LGBT artı derneklerinin kapatılmasını ve LGBT artı varoluşunun yasaklanmasını talep eden nefret mitingleri örgütlendi. Şu anki iklimi de bundan bağımsız düşünmek mümkün değil. Şimdi Cumhurbaşkanı ve İçişleri Soylu'nun seçim kampanyasının iskeletini LGBT artı düşmanlığının oluşturduğu çok açık. Bunun üzerinden muhalefete bunlar LGBT'ci gibi ne anlam ifade ettiğini açıkçası anlamakta çok zorlandığımız bir takım cümleler kuruyorlar. Hatta Soylu artık o kadar irrasyonel, mantık dışı bir yere geldi ki işte insanlarla hayvanların evlenmesi cümlesini bile kurdu. Adalet Bakanı Bekir Boz da hırsızlıkla LGBT artı olmaya bir tutan açıklamalar yaptı. Bu bir yandan tabii komik yani çünkü gerçeklikle hiçbir bağ olmayan bir takım Süleyman Soylu'nun gündüz düşleri diyebileceğimiz kendi kafasında kurduğu bir anlatıyı yaygınlaştırmaya çalışıyor. Eğer ki LGBT artıların bu kadar şiddete maruz bırakıldığı bir ülkede olmasaydık bu siyasi liderlerin yaptıklarına işte ne kadar komik hareketler deyip gülüp geçip ciddiye almayacaktık. Ama LGBT artı cinayetlerinin bu kadar yüksek olduğu, ayrımcılığın artık had safhaya ulaştığı ve Kaos GL Derneği'nde bizim derneğimizin 2022 LGBT artıların insan hakları raporuna göre işkence ve kötü muamelenin inanılmaz yükseldiği en az 600 kere ifade özgürlüğü ihlalinin 500'den fazla işkence ve kötü muamele vakasının raporlandığı bir ülkede bu sözler sadece gülünecek sözler olmaktan çıkıyor. Aksine gündelik hayatta da kolluk eliyle ya da bu sözlerden cesaret bulan homofobik ve transfobik gruplar eliyle şiddete kadar ilerleyebiliyor.
Endişe duyuyor musunuz bu söylemlerin sıklaşmasından dolayı?
Yani eğer ki 2015 senesinde olsaydık bu soruya vereceğim cevap evet olurdu ama 8 yıldır aynı söylemleri aynı hızda duyunca artık bir direniz kalınlaşıyor ister istemez. O yüzden bir endişe yarattığını söyleyemeyeceğim. Pek bir his de yarattığını söyleyemeyeceğim. Çünkü 8 yıldır her gün herhangi bir lider ya da herhangi bir kamu görevlisi seçilmiş ya da atanmış es geçtiği gün yok LGBT artılarla ilgili nefret söyleme üretme konusunda. O yüzden hani çok endişe yaratacağı aşamaya geçtik. Şu anda artık çok böyle bir sıcağı sıcağına tek taraflı ilan edilmiş bir savaş var. Bu da hükümetin kendi kendine bir düşman icat ettiği, bu düşmanın da LGBT artılar olduğu ve kendi kendine yürüttüğü bir savaşta biz sadece bakmak ve izlemekle yetinebiliyoruz. Onun dışında zaten hiçbir alana müdahil olabilme imkanı bırakmadıkları, her yerde sözümüzü ve etkinliklerimizi engelledikleri için gıyabımızda bir tiyatro oyunu sergiliyorlar. Ve bu tiyatro oyununun bedelini ise bize ödetiyorlar.
İktidara ne mesaj vermek istersiniz buradan bizim aracılığımızla?
Yani AKP ve MHP iktidarının şunu fark etmesi gerekiyor. Dünyadaki hiçbir iktidar, hiçbir yönetim LGBTİ artılarla savaşa girip buradan zaferle çıkmadı. Çünkü LGBTİ artı olmak demek insan olmanın vazgeçilmez, ayrılmaz bir parçası demek ve insanlık var olduğu sürece LGBTİ artılar var olmaya devam edecek. Hitler zamanında pembe üçgenlerle damgalayıp toplama kamplarında LGBTİ artılara soykırım uygulamayı denedi ama yeni jenerasyonda doğan çocuklardan biri, ikisi, üçü, beşi LGBTİ artıydı ve Almanya'da LGBTİ artı hakları mücadelesi inanılmaz hızlı bir şekilde ilerledi. Haliyle LGBTİ artıları dönük açılan bu savaşı kazanmalarının tek bir yolu var. O da heteroseksüellerin yani kadınlar ve erkeklerin kadın erkek arasındaki ilişkide üremeyi devreden çıkarmak. Yani insanlık üremeyi bırakırsa, yeni çocuklar doğmazsa insanlığın sonu geldiği gibi LGBT artıların da sonu gelir. O yüzden bu nafile bir savaş. Bu savaş sadece şu an, şu dönemde bu ülkede yaşayan LGBT artıların hayatını tehlikeye atmak anlamına geliyor. Buradan kazanacakları hiçbir şey yok ama kaybedecekleri şey kendi yarattıkları bu toplumsal karmaşa, bu toplumsal çatışma halinin kendilerine dönmesi olacak. Hepimizin istediği toplumsal barış, uzlaşı ve demokrasi ise eğer LGBT artılarla ilgili ilk yapabilecekleri şey bu konu hakkında konuşmamaya başlamak ve susmak olabilir.
Millet İttifakı'nın da mutabakat metninde LGBTİ'lere yer verilmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz ve buradan Millet İttifakı'na yani muhalefet kesimine mesajınız ne olur?
Millet İttifakı tabii 6 tane üyeden oluşuyor ve bu 6 üyenin her birinin de LGBT artı hakları konusunda görüşü birbirinden farklılaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi yeterli olmasa da en son 2010'lardaki yeni anayasa yapım sürecinde LGBT artı hareketinin anayasal eşitlik talebini Anayasa Komisyonu'nda savunan partilerden biriydi. Diğeri de Barış ve Demokrasi Partisi'ydi, BDP'ydi. Ama görüyoruz ki CHP'nin bu atılımından çok daha geri bir noktaya düştüğünü, seçim sürecinde de seçimin öncesindeki bir başka anayasa tartışmasında doğrudan LGBT artıları hedef alan ve AKP'nin gündeme getirdiği anayasa tartışmasında da sessizliklerini koruduğunu görüyoruz ve bu da tabii ki de bir parti politikası olduğu anlamına geliyor. Örneğin CHP içerisindeki LGBT artı haklarını savunan az sayıdaki isimden biri olan Gökçe Gökçen şu an İzmir'den aday ve seçim kampanyası boyunca LGBT artı hakları ile ilgili herhangi bir cümle dahi kurmadı. Bu da bu endişe verici. Tabii bu ittifakın diğer ortaklarına baktığımızda Saadet Partisi 2015 yılında sapkın LGBT artı dernekleri kapatılsın diye ilk o nefret kampanyalarını örgütleyen partilerden biri. İstanbul Sözleşmesi'nin kapatılması, kaldırılması ile ilgili de o dönemlerdeki uygulamaları hala zihnimizde. Bir diğer parti olan Ahmet Davutoğlu'nun partisi ise Ahmet Davutoğlu 2015 senesinde başbakan olduğu dönemde LGBT artılara savaş ilk ilan edildiğinde bunlar Lut kavmi diyen ilk isimlerden birisiydi. Deva Partisi'ne geldiğimizde Ali Babacan'ın bu konuda son dönemde bazı kaçamak yanıtları ve kimsenin yaşam tarzına karışmıyoruz söylemleri olduğunu görsek de Deva Partisi'nin sosyal politikalarını emanet ettiği Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kabaf 2010 yılında eşcinsellik hastalıktır diyen ilk bakandı ve AKP'nin şu anki siyasal homofobisinin mimarlarından birisi. İyi Parti en son seçim bildirgesinde bir cümle cümleyle cinsel yönelim ayrımcılığına karşı mücadele sözü verdi. Ama İyi Parti cenahından da geçtiğimiz parlamento döneminde herhangi bir şekilde LGBT artı haklarıyla ilgili bir adım atılmadığını gördük. Haliyle bu da çok kişisel görüşüm olarak bana samimi gelmiyor ve bir yandan da tabii İyi Parti'nin özellikle mülteciler konusunda tecrit, toplama kampları, geri gönderme merkezleri ve zorla yollama gibi politikaları da bu ne perhiz bu ne lahana turşusu dedirtiyor. Çünkü Türkiye İran'dan gelen LGBT artı mültecilerin üçüncü ülkeye yerleşmeden önce kaldıkları bir yer ve onları da yollayacağı anlamına geliyor. Bir yandan Suriyeli mültecilerin hepsini de yollayacağı anlamına geliyor. Böylesi bir politikayı savunurken de cinsel yönelim temelli ayrımcılık yapmayacağız demek çok gerçekçi gelmiyor. Total olarak değerlendirdiğimizde şu an LGBT artı haklarını merkezine almayan, gündemini bilinçli olarak almayan, muhtemelen seçim geçsin işte bir şekilde hallolur, o kadar önemli bir mesele değil diyen bir muhalefetle karşı karşıyayız. Ve böyle olduğu sürece de neredeyse her gün biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aynı şekilde İçişleri Bakanı Soylu'nun da AKP-MHP ittifakının diğer adaylarında LGBT artıları hedef göstermesinin önünde bir bariyer inşa edilmediğini görüyoruz. Bu günler gelip geçer ama şu an Cumhur İttifakı'nın kışkırttığı siyasal homofobi, toplumsal bir homofobiye dönüştüğü noktada olan yine LGBT artıları olacak diye bir açıkçası kendi adıma korkum var ve öyle bir durumda da Millet İttifakı'nın da Cumhur İttifakı kadar eli kanlı olmasa da burada bir tür suç ortaklığından bahsetmek maalesef ki mümkün hale gelecek.
Son sorum size. Sonuç ne olursa olsun 15 Mayıs sabahından nasıl bir Türkiye bekliyorsunuz?
Yani 15 Mayıs şu an çok kritik bir eşik. Özellikle parlamenter sisteme geçilmesi, yetkinin tek adamın elinde toplandığı sistemden vazgeçilmesi, ekonomik krizi yaratan özellikle bir takım politikalardan vazgeçilmesi gibi adımların hayata geçebileceğine dair bir umut. Tabii ki herkeste olduğu gibi bende de var. Ve umuyoruz ki ama ondan sonrasında da yine LGBT artı meselesi sayfanın en sondaki mesele olmaz. Tabii şöyle bir durum da var. Cumhur İttifakı'nın bu bilinçli yasaklar, gözaltılar, şiddet ve kolluk eliyle işkence ve kötü muamele uygulamaların azaldığı bir düzlemde zaten LGBT artı hareketi Türkiye'de çok köklü, çok güçlü, toplumun her kesimiyle iletişime geçen ve toplumun her kesiminde bir dönüşüm yaratan bir hareketti. Önüne bariyerler konuldu. Bu bariyerler kaldırıldığında o toplumsal dönüşüm noktasında çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden seçimler bizim için bir özgürlük değil ama kapatıldığımız alandan çıkıp mücadele edebilmemiz için daha rahat koşullar yaratacak. Yani mücadelenin bitmesi değil, daha rahat koşullarda mücadele edebilme ihtimali. Tabii bir de değinmediğimiz bir diğer ittifak daha var. Emek Özgürlük İttifakı. Ben onlardan da bahsetmek istiyorum. Emek Özgürlük İttifakı'nın ana bileşeni konumundaki Yeşil Sol Parti ve daha öncesinde HDP ve BDP Türkiye'de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği meselesine ilk eğilen siyasi partilerden. Yani 2000'lerin başında DEHAP'ın programına eklemesi ve onun dışı ardından bütün ardlı partilerin programında cinsel ve cinsiyet kimliği ayrımcılığıyla mücadele edeceğini belirtmesi çok kıymetli. Parti beyannamesinde de çok detaylıca hangi adımların atılacağı, ayrımcılık ve nefret suçlarıyla mücadelenin ötesinde eşitlik ve özgürlük için neler yapılacağı belirtiliyor. Bu çok kıymetli ama yine benzer bir sessizlik ve suskunluk halinde Yeşil ve Sol Parti'de de görüyoruz. Yeşil Sol Parti'de de layıkıyla savunan, gerektiği gibi merkeze alan yaklaşım maalesef ki yok. 2015 seçimleri öncesi tam tersi bir durum vardı ve 2015'teki o büyük zaferi kazanan HDP bu zaferi LGBT artı haklarını savunarak kazanmıştı. Keza Selahattin Demirtaş şu an tutuklu bulunan HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Cumhurbaşkanlığı için ilk aday olduğunda da çok açık bir şekilde LGBT artı haklarını savunduğunu söylemiş ve Türkiye'de ilk kez LGBT artı dernekleri bir siyasetçiyi toplu olarak desteklediklerini açıklamıştı. Çünkü 3 aday içerisinden LGBT artı hakları ile ilgili bahseden tek isimdi. Oradan buraya gelmesi kendi adıma üzücü. Türkiye İşçi Partisi'nde ise yine programında yer alıyor ve 3 bildiğimiz kadarıyla trans kadın adayı var. Doğrudan temsilin önündeki engelleri kaldırmak açısından da önemli ama tabii tipin oy oranlarını ve seçilip seçilemeyeceklerini kestirebilmek de güç.
Bu noktada son kısaca soracağım. LGBTİ toplumunun hakları açısından desteklediği bir parti var mı?
Yok şu anda doğrudan LGBT artı derneklerinin de örgütlerinin de yani desteklediği bir siyasi parti yok. KSK'li olarak da hiçbir siyasi partiyle doğrudan destekleme ilişkisi kurmamayı tercih ediyoruz. Bunun dediğim gibi tek istisnası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Selahattin Demirtaş, Ekmelettin İhsanoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yarıştığı seçimlerde Selahattin Demirtaş'ın Yeni Yaşam bildirgesinde doğrudan LGBT artı haklarını bahsetmesi idi. Gönül isterdi ki bütün Cumhurbaşkanı adayları LGBT artı haklarından bahsetsin ve LGBT artı toplumu da sadece kendi hakkını savunduğu için bir yerleri desteklemek yerine kendi siyasi görüşüne, kendi dünya görüşüne göre oy verebilsin. Ama Türkiye'de maalesef ki Cumhur İttifakı LGBT artılara LGBT artı olmak dışında bir seçenek bırakmadı. Onun dışındaki bütün meseleler talileşti. Çünkü o kadar çok nefretin ve şiddetin altında haliyle bir savunma gelişiyor. Ama şunu söylemek mümkün. Emek Özgürlük İttifakı şu anda var olan bütün ittifaklar içerisinde LGBT artı hakları konusunda en ileri durumda olan, tarihiyle ve şu anda yaptıklarıyla birlikte de en samimi ve LGBT artı haklarını geliştirebilecek ittifak olarak duruyor.
Peki Yıldız Tarh, çok teşekkür ederiz. Kaosgl.org internet gazetesi genel yayın yönetmeni konuğumuzdu. Seçim gününe artık sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'ndan gelen LGBTİ karşıtı söylemlere tepkisini aldık. Çok teşekkürler tekrar katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.